36. ayrım, sayfa 450. Lozan Antlaşması 24 Temmuz'da imzalandı. İlk imzayı atmak için davet edilen İsmet Paşa, Mustafa Kemal'in özellikle bu iş için kendisine verdiği kalemi kullandı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 309. İmzalanacak pek çok belge vardı. 141 maddeden oluşan uzun barış antlaşmasının kendisinden başka Türk boğazları üzerinde ticaret konusunda, Yunanistan ile Türkiye arasında nüfus mübadelesi yani değiş tokuşu konusunda çeşitli anlaşmalar ve bağlayıcı mektuplar vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Rusya Türkiye ile savaş durumunda olmadıkları için pazarlıklara doğrudan doğruya katılmadıkları halde barış antlaşmasını ve ona bağlı olan 16 sözleşmeyi imzalayarak kabul ettiler. Dipnot. Metin için İsmail Soysal sayfa 213-217. Sovyetler Batı ülkeleriyle Türkiye arasında yapılacak herhangi bir anlaşmaya kuşkuyla baktıkları için barış antlaşmasının imzalanması Türk diplomasisi açısından büyük bir başarının işareti olmuştu. Lozan Antlaşması Türkiye ile Fransa, İngiltere ve İtalya'dan oluşan İtilaf Devletleri ve Türkiye ile Yunanistan ile arasında barış sağladığı gibi Türkiye'yi bağımsız bir ülke olarak tanıyor, sınırlarını kesin olarak çiziyor ve Mustafa Kemal'in her zaman üstünde durduğu uygar dünyada geçerli olan ilke ve standartları uyguluyordu. Türkiye'nin egemenliği üzerindeki sınırlamalar çok azdı. Boğazların askerden arındırılması koşulu yalnızca 13 yıl için geçerli oldu. Ancak bir avuç hukuk ve sağlık danışmanı geçici olarak ülkede kaldı. Gümrük vergilerinin yükseltilmesine geçici olarak yasaklama getirildi. Türkiye siyasi af ilan edeceğine söz verdi. Yalnızca Ankara hükümetinin sınır dışı etmek istediği 150 kişi bu affın kapsamına alınmayacaktı. Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılmasıyla kıyaslandığında verilen bu ödünlerin önemsiz olduğu anlaşılır. Lozan Antlaşması Türkiye'ye karşı haksız davranışlara son vermişti. Barış Antlaşması dış ülkelerde doğru değerlendirildi. Türklerin bir zaferi kazananlarla kaybedenlerin rollerini değiştiren, büyük savaşı yitiren bir ulusun temel istemlerini elde etmesini sağlayan bir anlaşma olarak kabul edildi. İngiltere adına imzalayan Rumbold İstanbul'daki vekili Neville Henderson'a yazarken "Hiçbirimiz anlaşmanın görkemli bir metin olduğunu iddia edemeyiz" dedi. Lozan Barış Antlaşması en kusursuz barış antlaşması olmasa bile barışın sağladığı rahatlık Türklerin düşünce biçimine büyük bir yenilik getirecektir diye yanıtladı Henderson. Dipnot Gilbert sayfa 297. Temelinde Lozan Antlaşması 1. Dünya Savaşı sonrasında yapılan tüm uluslararası anlaşmalardan daha uzun ömürlü oldu. Ekleri neredeyse saçmalık olarak nitelendirilecek kadar ayrıntılıydı. Örneğin Türkiye'den Fransa'ya ihraç edilecek salyangozlar bu ülkede en ziyade müsaadeye mazhar devlet koşullarına tabi olacaklardı. Dipnot İsmail Soysal sayfa 227. Tüm maddeleri özgürce tartışıldığından bu anlaşma zamanın sınavından başarıyla çıktı. Yunan heyetinin başkanı olan eski başbakan Venizelos bile bu maddeleri irredentist yani soydaşlarının yaşadığı toprakları kendi ülkesine katma politikası geçmişinden vazgeçme olarak gördü ve yeni atılan temel üzerinde kendi ülkesiyle Türkiye arasında farklı bir ilişkinin kurulabileceğini kabul etti. Bugünün perspektifinden bakınca Rumbold'un kaygılarının Türkiye'ye yansımış olması çok garip gibi görünüyor. Anlaşmanın imzalanmasından 4 yıl sonra Mustafa Kemal 6 gün süren nutukta bu anlaşmanın maddeleriyle Sevr Anlaşması'nın ve İstiklal Savaşı boyunca İtilaf Devletleri'nin yaptıkları önerilerin kıyaslamasını katmayı gerekli görmüş ve Lozan Anlaşması'nı yüzyıllardır Türk ulusunu mahvetmek için çabalayan ülkelerin yenilgisi olduğunu eklemişti. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir demişti. Dipnot Nutuk sayfa 510. Anlaşmanın önemini vurgulamak için imzalandığı günün yıl dönümlerinin kutlanmasına karar vermişti. Gerçi Lozan Antlaşması Mustafa Kemal'in önderliğindeki Türk milliyetçi güçlerinin çabalarının sonucudur. Ama bugün İsmet Paşa İstiklal Savaşı'nda sürdürdüğü Batı Cephesi Komutanlığından çok Lozan Kahramanı olarak anılmaktadır. Lozan'da 6 Ağustos tarihine kadar kalan İsmet Paşa, Amerika ile ayrı bir anlaşma imzalayarak bu ülkenin açık kapı politikasını İtilaf Devletleri'nin ayrıcalık istemlerine karşı bir denge unsuru olarak kullanmak istemiştir. Ancak ABD Senatosu bu anlaşmayı onaylamadığı için 1923 aralığında Türkiye'de Chester Sözleşmesi'ni iptal etti. Dipnot Ana Britannica Cilt 5 sayfa 571. İsmet Paşa'nın zafer kazanmış bir tavırla dönmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun tükenişi sayılan Mondros Mütarekesi'ni imzaladığını unutmasına izin verilmeyen Rauf için çok fazla oldu. 25 Temmuz'da Ali Fuat ile birlikte Çankaya'ya gidip anlaşmanın imzalandığını Mustafa Kemal'e bildirdi. Biraz sohbetten sonra Rauf Orbay başvekillikten istifa edip yerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ı bırakarak eski seçim bölgesi Sivas'a gideceğini açıkladı. Dipnot Cebe Soy Siyasi Hatıralar Cilt 2 Sayfa 8. Liderlik çekişmesinde pek de akıllıca olmayan bir adım atıyordu. Mustafa Kemal büyük nutukta Rauf Orbay'ın bu toplantıda devlet başkanının konumunu güçlendirmesini istediğini ve kendisinin de bunu onayladığını söyleyecekti. Mustafa Kemal'in yorumuna göre Rauf hilafet makamının güçlendirilmesini kastetmişti. Oysa kendisi onaylarken aklından güçlü bir başkanın yönetimi altında cumhuriyeti ilan etmek geçmişti. Dipnot Nutuk sayfa 527-528. Aslında Rauf Mustafa Kemal'in devlet başkanı olarak partilerin üzerinde, yani iktidar mücadelesi içindekilerin üzerinde kalması konusundaki isteğini diplomatik bir dille anlatmaya çalışmıştı. Ali Fuat'ın sorduğu, senin şimdi havarilerin kimlerdir bunu anlayabilir miyiz sorusu bu görüşü güçlendiriyor. Mustafa Kemal bu soruya, benim havarilerim yoktur. Memleket ve millete kimler hizmet eder, bu hizmete layık ve muktedir olduğunu gösterirse havari onlardır yanıtını verdiğini söyleyecekti. Dipnot adı geçen eser sayfa 528. Rauf ile Ali Fuat'ın öğrenmek istediği başa geçmek için yapılacak mücadelede İsmet Paşa'ya destek verip vermeyeceğiydi. Rauf istifa ederek İsmet Paşa'nın yükselmesine karşı çıktığını ve kendisine Ali Fuat'ın yardım edeceğine güvendiğini gösteriyordu. Ulusal direnişin önde gelen isimleri arasında yaşanan iktidar mücadelesi, İsmet Paşa'nın dönüşünde Ankara'da düzenlenen törene Rauf'un katılmamasıyla açığa çıkmış oldu. İsmet Paşa anılarında bu çekişmenin kendisini şaşırttığını söylüyor. Eğer şaşırdıysa bu saflığı hiç de karakterine uymuyordu. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 Sayfa 152. Rauf'un istifası 4 Ağustos'ta geçerlik kazandı ve yerine Fethi Okyer geçti. İsmet Paşa'nın Ankara'ya döndüğü 13 Ağustos'ta Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'i başkan seçti. Hiç kimse itiraz etmedi. Etkili bir açılış konuşmasıyla Lozan Anlaşması'nı övdü. Görüşmeler aşamasının çok zor geçtiğini, çünkü yalnızca 4 yıllık İstiklal Savaşı'nın değil, 400 yıldır süre gelen bir kötülük mirasının hesabının kapatıldığını anlattı. Elde edilen başarı ilerlemeye ve uygarlığa giden yolu açmıştı. Ama henüz bu ideallere ulaşılamamıştı. Ülke neredeyse hiçbir yaşam belirtisinin görülmediği çıplak toprağa dönmüştü. Ama toprağın altında hazineler, üstünde ise soylu ve kahraman insanlar vardı. Yeni Türk Devleti Avusturya, Almanya, Rusya ve hatta Çin imparatorluklarını çökerten aynı özgürlük rüzgarlarının canlandığı bir halk devletiydi. Bu aynı zamanda Türkiye'nin kendi tarihinin gelişmesinin bir meyvesiydi. Dipnot ASD Cilt 1 Sayfa 330-339. Mustafa Kemal'in en görkemli konuşmalarından biriydi bu ve Osmanlı belagat sanatının bütün olanaklarıyla huzur içinde bir Türkiye tablosu çiziyor, ülkeye saygı duyanlara saygı gösteriyor, evrensel ilerleme yarışında yer alan ülkenin kendi içindeki güçten yararlanacağını anlatıyordu. Bu dünya görüşü çok soyluydu ama koşullar son derece karamsardı. New York School of Social Work'ten mezun olduktan sonra 1923 Ağustos'unda Ankara'ya giden sosyalist Sabiha Sertel, komşuları kendisinden giysi ya da ayakkabı yerine kendi perişan giysilerini yamamak için kumaş parçaları isteyince şaşkına dönmüştü. Sabiha Hanım iki küçük kızı için bebek arabası getirmişti ve bunu gören Ankaralı kadınlar onun padişahın sarayından geldiğine karar vermişler ve küçük prenseslere layık bir araba demişlerdi. Dipnot Sertel sayfa 70. 14 Ağustos'ta Meclis Mustafa Kemal'in liberal görüşlü destekçilerinden Fethi Okyar'ı başvekili olarak seçerken katı kuralcı İsmet İnönü harici vekili olarak kaldı. 9 gün sonra meclis ateşli bir tartışmanın ardından Lozan Anlaşması'nı onayladı. İskenderun ile Antakya'nın Fransa'nın mandası altındaki Suriye'ye bırakılması tekrar eleştirildi ve bazı işlerin henüz bitmediğini anımsatırcasına çoğu güney bölgelerinden gelen 14 milletvekili anlaşmanın aleyhinde oy kullandı. Dipnot Goloğlu Cilt 5 Sayfa 247-275. Ancak onay çıkacağına şüphe yoktu. 213 milletvekili, yani büyük çoğunluk, anlaşmayı onayladı. Anlaşmanın onaylanması Yunanistan ile Türkiye arasında zorunlu nüfus mübadelesi sürecini başlattı. 30 Ocak 1923'te imzalanan anlaşma etnik temelin tanımında dini kullanıyordu. Dipnot Metin için İsmail Soysal Sayfa 176-183. Sonuçta Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olan 1.100.000 eski Osmanlı vatandaşı Yunanistan'a göç ederken, genelde Makedonya ve Girit'te yaşayan 380.000 Müslüman Türkiye'ye geldi. Dipnot Clock, sayfa 121. Rumların birçoğu da anlaşma imzalanmadan kaçmıştı. Ama Orta Anadolu'da Karamanlı olarak bilinen Türkçe dilli Rumlar da, Karadeniz kıyısında ve başka bölgelerde yaşayanlar da kendilerine yeni bir vatan aramak zorunda kaldılar. Batı Trakya'daki Müslümanlarla Büyük Savaş'ın bitiminden önce İstanbul sınırları içinde yaşayan yerleşik Rumlar bu göçten muaf tutuldular. Ama yaklaşık 150 bin Rum ya kendi isteğiyle ya da zorunlu olarak eski Osmanlı başkenti ve çevresini terk etmesiyle bölgenin karakteri geri dönülmez bir biçimde değişti. Dipnot Alexandris, sayfa 104. Ermenilerin sürülmesiyle ortaya çıkan el becerilerine sahip insanların iyice azalması sorunu Rumların da ayrılmasıyla büyüdü. Zorunlu takas süreci Türklerden çok Rumları etkilerken, Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya gibi diğer Balkan ülkelerinden göç edenlerle de Türkiye'nin nüfusu arttı. Dipnot, 1935 sayımı 960 bin Türk'ün yabancı ülkelerde doğduğunu gösteriyor. Bunlardan 370 bini Yunanistan, 227 bini Bulgaristan, 158 bini Yugoslavya, 70 bini Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan topraklar ve 62 bini Romanya'dan gelmişti. General Directorate of Statistics, Small Statistical Abstract of Turkey, Ankara 1948, sayfa 87. Bu göçmenlerin çoğunluğu köylüler oluşturuyordu. Nüfusun takas edilmesi ve gayrimenkul taleplerinin çözülmesi 4 yıl sürdü. Türkiye'ye göç edenlere geride bıraktıklarıyla aynı değerde mallara sahip olacakları söylenmişti. Ama giden Rumların ve Ermenilerin malları genellikle Ankara hükümetine yakın kişilerin ellerine geçti. Ve bazı durumlarda iş dünyasındaki servetlerin temelini oluşturdu. Dipnot, Türkiye'de girişimciliğin gelişmesinde daha önce azınlıkların elinde bulunan sanayi niteliklerine sahip mülklerin Müslüman iş adamlarına devrinin oynadığı rol küçümsenemez. Ayşe Buğra, State and Business in Modern Turkey, Sani, 1994, sayfa 187. Türkiye'nin en büyük şirketler grubunun kurucusu olan Hacı Ömer Sabancı, Rum ya da Ermeni sahiplerinin göçünden sonra boş kalan sanayi kuruluşlarını ve arazileri devralmak olanağıyla Kayseri'den Adana'ya gitmesi için teşvik edilmiş iş adamlarından biriydi. Adı geçen eser, sayfa 82. Güney sahilinde Silifke yakınında eskiden Bodosakis adlı bir Rum'a ait olan 12.607 dönümlük bir arazi için Mustafa Kemal de hazineye kendi cebinden 36 bin lira ödedi. Dipnot, Aslan, sayfa 172-180. Başka yerlerde ise elini cebine sokmasına gerek kalmadı. Trabzon ve Bursa'da belediye meclisleri zengin Rumlardan kalan evleri ona cömertçe armağan ettiler. İsmet Paşa'nın ısrarıyla Lozan'da diğer imzacıların onayı beklenmeden, anlaşmanın Ankara Meclisi tarafından onaylanmasından sonra 6 hafta içinde itilaf güçlerinin İstanbul ve Boğazlar'dan çekilmesi koşulu kabul edilmişti. Dipnot, İsmail Soysal, sayfa 204. İngiliz komutan General Harrington emri altındaki 22 bin askerin korumasız durumunun farkındaydı. Dipnot, Ward Prize, sayfa 140. Ve daha fazla beklemek istemiyordu. Depolarındaki mallar Türk Kızılay Kuruluşu'na inanılmaz ucuz fiyatlarla satıldı. İngiliz ordusu yaklaşık 600 bin sterlin değerindeki malzemesini 32 bin sterlin karşılığında sattı. Bir İngiliz topçu bataryası çadırları Türklere satılmış olduğu için Anadolu'daki son gecesini açık havada yatarak geçirmek zorunda kaldı. Devir teslim töreninden önce Coldstream muhafızları çizmelerinin tümünü bir Türk alayına verdi. Harrington'ın düzenlediği tören 2 Ekim'de yapıldı. İngiliz muhafız birlikleri limana doğru yürürken Harrington Türk bayrağını selamladı ve Coldstream banyosu Çok Yaşa Mustafa Kemal Paşa marşını çaldı. Dipnot Walder, sayfa 349-351. Bu marş Büyük Savaş sırasında Çok Yaşa Enver Paşa adıyla bestelenmişti. 6 Ekim'de bayraklar ve çelenklerle süslenmiş olan İstanbul'a Türk ordusu girdi. Türkiye'de alkol yasağı halen sürdüğünden İstanbul'da resmen içki satılmıyordu. Mustafa Kemal Türkiye'nin yönetimi altına geçtikten sonra eski başkente gitmedi. Sabiha Sertel'in belirttiği gibi İstanbul'da Ankara hükümetine muhalefet çok yaygındı ve bazı Türk gazeteciler de halkın duygularını Mustafa Kemal aleyhine kışkırtıyorlardı. Dipnot Sertel, sayfa 67. İşgal ordusunun yerini almak üzere Anadolu'daki Türk birliklerinin şehre girmesiyle yayılan coşku dalgaları bile öteden beri ülke zenginliğinin büyük bir payını alan kentin bu ayrıcalığının sonuna gelmekte olduğu duygusunu silmeye yetmedi. 27 Eylül gibi erken bir tarihte Mustafa Kemal, Neue Freie Presse adlı liberal Viyana gazetesinin muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulacağını ve Ankara'nın da başkent olacağını söylemişti. Dipnot ASD Cilt 3, sayfa 87. Saray ve merkezi hükümet İstanbul'daki Müslümanların başlıca işverenleriydi. Şimdi ise üst kademedeki devlet görevlileri büyük şehrin rahatlığını bırakıp Anadolu'nun iç karartıcı bir pazar kasabasına taşınma fikriyle karşı karşıya kalmışlardı. Binlerce Avrupalının, yerel Hristiyanların gitmesi ve Bolşevik devriminden sonra Rusya ile transit ticaretinin azalması nedeniyle şehrin ekonomisi zaten yara almıştı. Merkezi hükümetin taşınması da kayıpları biraz daha arttıracaktı. Büyük kent artık yavaş yavaş gerilemeye başlarken halkı da Ankara'daki yeni yöneticilerin verecekleri kararları önceden kestirmek için zekalarının kıvraklığına güvenmek zorunda kalıyorlardı. İktidara ayrıcalıklı yakınlığını yitirenler demokrasi istemlerini kolayca dile getirebiliyorlardı. Ama bu istekler Ankara'da Mustafa Kemal ve yeni reformcularını simgelediği Anadolu'nun genç, özgüvenli ve dürüst ruhu karşısında eski Osmanlı başkentine kısır kozmopolitliği ve Bizans entrikalarıyla kıyaslanıp öfkeyle lanetlenerek yanıtlanıyordu. Aslında bu karşıtlık bir masaldı. Çünkü reformcuların çoğu olabildiğince sık İstanbul'a gelmeye gayret ediyordu. Ama eski başkentin muhaliflerin ve kötü niyetlerin kaynaştığı bir yer olduğu kesindi. Gazi Paşa ise İstanbul'daki muhaliflerinin Fransızca Limonade Gazoz teriminden çevirerek fısıldadıkları Gazoz Paşa adıyla şehri kendi yokluğuyla cezalandırıyordu. 9 Ekim'de İsmet Paşa Ankara'nın başkent ilan edilmesi için bir önerge verdi. Önergeyi imzalayanlar arasında Konya milletvekili Refet Belen'in yanı sıra bir İstanbul milletvekili de vardı. İstanbul hilafetin merkezi olarak kalacak ama ülkenin yönetimi Anadolu'nun ortasındaki Ankara'da bulunacaktı. Ve bunun tek nedeni de güvenlik değildi. Yalnızca hükümetin isteği dışında seçilmiş olan Zeki Kadir Beyoğlu adlı milletvekili bu görüşe karşı çıktı. Ve 13 Ekim'de önerge genel kurul kararıyla henüz tamamlanmamış olan anayasanın bir maddesi olarak onaylandı. Dipnot Goloğlu Cilt 5 sayfa 295-302. Bir ay önce 9 Eylül 1923'te parti kaydını yaptırmış olan Halk Fırkası, önergenin kabul edilmesinden iki gün sonra Mustafa Kemal'i başkan olarak seçti. Dipnot Özerdim, sayfa 77. Liderin artık meclis ve onun aracılığıyla ülkeyi denetleyebileceği siyasi bir aracı vardı. Mustafa Kemal'in Meclis Anayasa Komisyonu'nun ağır ağır ilerleyen görüşmelerini bekleyecek sabrı yoktu. Ülkede Cumhuriyet'in kurulmasını istediğini açıklamıştı ve Milli Hareketi'nin lideri olarak başkanlık için önemli sayılacak hiçbir rakibi bulunmuyordu. Onu kaygılandıran tek nokta başkanın sahip olacağı güç ve ülkeyi yönetme yeteneğiydi. İstiklal Savaşı sırasında başkumandan olarak meclis üzerinde kendi iradesini kullanmıştı ama pek kolay olduğu da söylenemezdi. Şimdi ise kendisi ve ülkesi için yaptığı planların yolu üzerinde meclisin doğrudan yönetim sistemi duruyordu. Milletvekillerinin teker teker seçildikleri ve kolayca kendilerini Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlardan soyutlayabilecekleri bir ortamda temel değişiklikler oluşturmak ya da etkili bir yönetim sağlamak çok zor olacaktı. Ankara'nın başkent ilan edilmesi bile gizli hazırlanan bir önergeyle sağlanmıştı. İsmet Paşa kabineden kolayca olumlu bir yanıt alamayacağını bildiğinden başvekil Fethi Okyar'a önceden danışmamıştı. Dipnot İsmet İnönü Cilt 2 sayfa 167. Kendilerine danışılmaması özellikle Mustafa Kemal'in Anadolu'daki eski arkadaşları arasında kırgınlığa neden oluyordu. İsmet Paşa Lozan'dan dönünce Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak ondan önemli kararları vermeden önce direniş hareketinin liderlerine danışılması için Mustafa Kemal'e yapılacak ortak bir ricaya destek vermesini istemişti. Devlet başkanının yetkisini kısıtlama girişiminin düzenli bir yönetimin kurallarına karşı gelmek olduğuna inanan İsmet Paşa bunu reddetmişti. Mustafa Kemal ise bu isteği kendi şahsına karşı bir entrika olarak gördü ve ilk yumruğu vurarak girişimi bozdu. Dipnot adı geçen eser sayfa 171-172. Ali Fuat ile Rauf farkına varmadan bir fırsat yarattılar. Lozan Barış Anlaşması imzalanınca ordunun komuta düzeni değiştirildi. Cephelerdeki karargahlar dağıtıldı ve Büyük Savaş'tan sonra oluşturulan 3 ordu müfettişliği sistemi yeniden getirildi. Bunun bir nedeni sakallı Nurettin Paşa'yı komuta kademesinden çekmekti. Mustafa Kemal bu sonucu memnunlukla karşıladı. Ama Kazım Karabekir'in İstanbul'daki 1. Ordu ve Ali Fuat'ın Konya'daki 2. Ordu müfettişliklerine getirilmeleri kendi açısından risk taşıdığı için Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ı kendi tarafında tutarak dengeyi sağlamaya çalıştı. Ali Fuat ile Karabekir ayrıca meclis üyesiydiler ve üstelik Ali Fuat başkan vekiliydi. Mustafa Kemal görevini sürdürmesini isteyince onun yakın çevresindekilerin gitgide güç kazanmalarına içerleyen Ali Fuat, hoşnutsuzluğunu göstermek amacıyla ordudaki görevini sürdürmek için milletvekilliğinden istifa etti. Konya'ya gitmeden önce İstanbul'da Rauf, Refet ve eski başkenti Ankara'nın son temsilcisi olan Adnan Adıvar ile görüştü. 25 Ekim'de meclis Ali Fuat'ın yerine Rauf Orbay'ı başkan vekili ve dahiliye vekili olarak seçti. Bundan memnun olmayan Mustafa Kemal meclis üzerindeki etkisini kullanmaya karar verdi. Çankaya'da bir kabine toplantısı düzenleyip Fethi ile tüm bakanları istifa etmeye ve tekrar seçilmeyi reddetmeye ikna etti. Rauf'tan farklı olarak Fethi Mustafa Kemal'e karşı duramıyordu. Bakanların teker teker meclis tarafından seçildiği sürece düzenli bir yönetimin kurulamayacağı fikrini kabul etti. Kendi haline bırakılan Halk Fırkası yeni bir kabine üzerinde anlaşamadı. Mustafa Kemal Büyük Nutuk'ta 28 Ekim tarihinde Sakarya ve Afyon savaşlarının kahramanı olan Kemalettin Sami ve Doğu Cephesi'nde görev yaparken Karabekir ile araları açılan Deli Halit adlı iki generale rastladığını söyleyecekti. Onlarla birlikte Makedonya'dan arkadaşı olan Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp'ı Çankaya'da akşam yemeğine davet etti. Yemeğe iki milletvekili daha katıldı. Makedonya'dan arkadaşı ve uzak akrabası olan Ankara Komutanı Yarbay Fuat Bulca ile ilk yayıncısı Ruşen Eşref. Ayrıca Fethi ve onun yanı sıra Çankaya'daki evde konuk olarak bulunan İsmet İnönü de vardı. Yemek sırasında Mustafa Kemal konuklarına "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" açıklamasını yaptığını daha sonraları anlatacaktı. Bunu söyledikten sonra da taktiklerini anlatıp dostları arasında görev bölümü yaptı. Diğer konuklar gidince Mustafa Kemal ile İsmet Paşa 1921 tarihli anayasada bazı değişiklikler yaptılar. Türkiye Devleti'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olacaktı. Cumhurbaşkanı meclis üyeleri arasından seçilecekti. Cumhurbaşkanının görev süresi meclisle eşit olacak ve tekrar seçilebilme olasılığı bulunacaktı. Cumhurbaşkanının atayacağı başbakan da meclis üyeleri arasından bakanları seçecek ve sonra Cumhurbaşkanı kabineyi onaylayacaktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı istediği zaman meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık yapabilecekti. Dipnot Nutuk sayfa 533-534. Bu son madde Cumhurbaşkanı'na hem yasama hem de yürütme yetkisi veriyordu. Anayasaya eklenen iki yeni maddeyle İslamiyet resmi din ve Türkçe resmi dil olarak belirtiliyordu. Mustafa Kemal daha sonraları resmi dinden söz etmenin lüzumsuz olduğunu ama o tarihte taktik açısından gerekli bulunduğunu açıklayacaktı. Dipnot adı geçen eser sayfa 476-477. Ertesi gün Halk Fırkası'nın yöneticileri yeni hükümetin kurulmasını görüşmek üzere toplandı. Mustafa Kemal Çankaya'da beklerken Fethi Okyar toplantıya başkanlık ediyordu. Sonuçsuz kalan kısa bir tartışmadan sonra General Kemalettin Sami, parti başkanı olarak Mustafa Kemal'in bu sorunu çözmesini önerdi. Öneri kabul edilince Çankaya'dan kalkıp gelen Mustafa Kemal, İsmet Paşa ile birlikte hazırladıkları tasarıyı okudu. Anayasanın hazırlanması için biraz daha düşünülmesi gerektiği konusunda bazı önemsiz itirazlar yapıldı. Ama İsmet Paşa ertelemenin devleti zayıflatacağını bildirince yürütme kurulu değişiklikleri onayladı ve meclise sunuldu. Yaşasın Cumhuriyet sesleri arasında neredeyse hiç görüşülmeden kabul edildi. Tutucu Urfa şehrini temsil eden bir din adamı Cumhuriyet'in İslam diniyle tümüyle uyumlu olduğunu açıkladı. Anayasamızda Cumhuriyet'i açıklamakla Hulefai Raşid'in dönemine dönmüş oluyoruz dedi umutla. Dipnot Goloğlu cilt 5 sayfa 308-315. Planın geri kalan kısmı hiçbir pürüz çıkmadan yürütüldü. Anayasa değişikliğini kabul eden meclis oy birliğiyle Mustafa Kemal'i Cumhurbaşkanı olarak seçti. Görevi kabul edip İsmet Paşa'yı başbakan olarak atadı. Kabine listesini daha önceden hazırlamış olan İsmet İnönü, hariciye vekilliğini elinde tuttuğunu açıkladı. Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı görevinde kalırken mecliste de bir sandalyesi olacaktı. Kazım Özalp savunma vekilliğini sürdürecekti. Bunlar rejimin temel direkleriydi. Bu arada Fethi Okyar'a teselli olarak meclis başkanlığı verildi. 19 Kasım'da Mustafa Kemal Halk Fırkası'nın fiili başkanlığına umumi reis vekili olarak İsmet Paşa'nın getirildiğini açıkladı. Dipnot ATTB sayfa 553. Türkiye hükümetinin bir kuşak sürecek son şekli böylece oluştu. Nihai güç Cumhurbaşkanı'nın elindeydi. Başvekil yürütme gücünden sorumluydu. Yasama konuları kapalı kapılar ardında Halk Fırkası'nda tartışılıyor ve sonra meclis tarafından resmen onaylanıyordu. Mustafa Kemal'i kısıtlama girişimi başarısızlığa uğramıştı ve ülkeyi yeniden şekillendirmek için gerek duyduğu yönetim yetkisine sahip olmuştu. Cumhuriyet'in ilanından önce 4 Ekim'de Trabzon'da yayınlanan Kahkaha adlı gülmece dergisi, ulusu, meclisi ve hükümeti gösteren 3 tane insan portresi yayınladı. Hepsi de Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya tıpatıp benziyordu. Dipnot, Mumcu editör Kazım Karabekir anlatıyor sayfa 108. Ama rakiplerinin ve kendisini eleştirenlerin tümü hala ortalıktaydı ve onları susturması 4 yıl daha sürecekti.